Ayrım 53.
Sayfa 838. Beyaz Ay Şövalyesi kibar ve güzel bir ifadeyle genel valinin verdiği izne teşekkür etti. Don Quixote de aynı şeyi yaptı ve sonra bahtına çıkan bütün çarpışmalara başlarken adeti olduğu üzere bütün kalbiyle kendini Tanrı'ya ve Dulcinea'sına teslim ederek biraz daha mesafe almak üzere döndü. Çünkü rakibinin öyle yaptığını görmüştü. Sonra düelloya başlama işaretini verecek bir trompet veya başka bir askeri çalgı sesi olmadan her ikisi de aynı anda atlarının dizginlerini çekip döndüler. Beyaz Ay Şövalyesi'nin atı daha hızlı koştuğundan yolunun üçte ikisini geçtiğinde Don Quixote ile karşılaştı ve öyle bir kuvvetle çarptı ki mızrağını değdirmeden mızrağı kasten havaya kaldırmış gibiydi. Rosinante'yi ve Don Quixote'yi yere devirdi. Derhal Don Quixote'nin başına gitti ve mızrağını miğferine dayayıp dedi ki ''Mağlupsunuz şövalye. Hatta düellonun şartlarına göre itirafta bulunmazsanız ölü sayılırsınız.'' Don Quixote perişan, sersemlemiş bir halde, siperliğini kaldırmadan, mezarın içinden konuşurmuş gibi kısık, boğuk bir sesle dedi ki ''Dulcinea del Toboso dünyanın en güzel kadınıdır. Ben de yeryüzünün en bahtsız şövalyesiyim. Zayıflığım yüzünden bu gerçeği saptırmam doğru olmaz. Ey şövalye, mızrağını sapla ve canımı al. Nasılsa şerefimi elimden aldın.'' ''Kesinlikle böyle bir şey yapmayacağım,'' dedi Beyaz Ay Şövalyesi. ''Senyora Dulcinea del Toboso'nun güzelliğinin şöhreti zedelenmeden devam etsin. Ben bu çarpışmaya başlamadan önce anlaştığımız şekilde Büyük Don Quixote'nin bir yıl boyunca veya benim emrime kadar köyünde kalmasıyla yetinirim.'' Genel vali Don Antonio ve hazır bulunan birçok kişi bütün bunları duydular. Don Quixote'nin Dulcinea'nın aleyhinde olmadıktan sonra istenen diğer her şartı mert, doğru sözlü bir şövalye olarak yerine getirmeye söz verdiğini de duydular. Bunun üzerine Beyaz Ay Şövalyesi atının dizginini çekip döndü. Başıyla genel valiyi selamladı ve dört nala şehre yöneldi. Genel vali Don Antonio'ya şövalyenin peşinden gitmesini ve ne yapıp edip kim olduğunu öğrenmesini buyurdu. Don Quixote'yi yerden kaldırdılar. Yüzünü açtılar ve benzi solmuş ter içinde buldular. Rosinante öyle kötü düşmüştü ki bir süre kıpırdayamadı. Sancho kahroluyor, üzülüyor, ne diyeceğini, ne yapacağını bilemiyordu. Bütün bunlar rüyaymış, büyüymüş gibi geliyordu ona. Efendisini mağlup, bir yıl boyunca eline silah alması yasaklanmış halde görmekteydi. Hayalinde kahramanlıklarının şanının ışığı kararıyor, yeni vaatlerin umutları dumanın rüzgarda dağıldığı gibi yok olup gidiyordu. Rosinante sakat kalır mı? Efendisinin bir tarafı yerinden oynamış mıdır diye korkuyordu. Tabii çılgınlığı yerinden oynasa daha iyi olurdu. Sonunda genel valinin getirdiği bir sedye ile kendisini şehre götürdüler. Genel vali de şehre döndü. Don Quixote'yi böyle perişan eden Beyaz Ay Şövalyesi'nin kim olduğunu merak ediyordu. 65. Bölüm. Beyaz Al Şövalyesi'nin kim olduğuna, Don Gregorio'nun özgürlüğüne kavuşmasına ve başka olaylara dair. Don Antonio Moreno, Beyaz Al Şövalyesi'ni takip etti. Çok sayıda oğlan çocuğu da takip etti, hatta kovaladı ve sonunda şehrin içinde bir handa kıstırdılar. Don Antonio da kim olduğunu öğrenmek için hana girdi. Bir hizmetkar şövalyeyi karşılamak ve zırhlarını çıkarmak üzere geldi. Şövalye alt katta bir odaya girdi. Don Antonio da peşinden. Kim olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Beyaz Ay Şövalyesi asılzadenin peşini bırakmadığını görünce dedi ki, ''Gelişinizin sebebini gayet iyi biliyorum efendim. Kim olduğumu öğrenmeye geldiniz.'' Söylememem için bir neden olmadığına göre, hizmetkarım zırhlarımı çıkarırken ben de gerçekleri bir nebze olsun saptırmadan meseleyi size anlatacağım. Beyefendi, benim adım Sansón Carrasco'dur. Bakalorya sahibiyim. La Mançalı Don Quixote ile aynı köydenim. Deliliği ve şuursuzluğu yüzünden kendisini tanıyan herkes ona acıyor. En çok acıyanlardan biri de benim. Ancak dinlenerek, köyünde, evinde oturarak iyileşebileceğini düşündüğüm için de onu evinde oturmaya mecbur etmek için bir plan yaptım. 3 ay kadar önce gezgin şövalye kılığında kendime Aynalar Şövalyesi adını vererek yoluna çıktım. Niyetim kendisiyle düello yapıp yaralamadan yenmek, mağlup olanın, galip gelenin insafına kalmasını da düellonun şartı olarak belirlemekti. Düelloyu kazanacağımdan şüphem yoktu. Kendisini yenince isteyeceğim şey de köyüne dönmesi ve 1 yıl boyunca oradan ayrılmamasıydı. Bu süre içinde tedavisi mümkün olabilirdi. Ne var ki kader başka türlü emretti. O beni yenerek yere devirdi. Amacıma ulaşamadım. O yoluna devam etti. Bense mağlup, mahcup ve tehlikeli olan düşüşümden dolayı perişan bir vaziyette döndüm. Buna rağmen bugün görülmüş olduğu gibi kendisini tekrar bulup yenmekten vazgeçmedim. Kendisi gezgin şövalyeliğin kurallarına titizlikle uyduğundan hiç şüphesiz şartıma uyacak, sözünü tutacaktır. İşte mesele bundan ibaret efendim. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Size yalvarırım beni ele vermeyin, kim olduğumu Don Quixote'ye söylemeyin ki benim bu hayırlı tasarım başarılı olsun. Hemşerimiz şövalyelik saçmalıklarına kapılmadığı sürece gayet düzgün olan şuuruna kavuşsun. Ah beyefendi dedi Don Antonio. Dünyadaki en hoş deliği uslandırmak istemekle bütün dünyaya vermiş olduğunuz zarar yüzünden Tanrı sizi affetsin. Don Quixote'nin uslanmasının faydası asla çılgınlıklarının verdiği zevk kadar büyük olamaz. Bunu anlamıyor musunuz beyefendi? Ama bence Sayın Bakalorya sahibi ne kadar uğraşırsa uğraşsın, böyle zır deli bir adamı uslandırmayı beceremeyecek. Zalimlik olmasa, Don Quixote keşke hiç iyileşmese derdim. Çünkü iyileşmesi yalnız onun değil, silahtarı Sancho Panza'nın da komikliğinden mahrum kalmamız anlamına geliyor. Oysa her ikisinin de gülünçlüğü, hüznün kendisini neşelendirmeye yeter. Bütün bunlara rağmen susup kendisine bir şey söylemeyeceğim. Bakalım Senyor Carrasco'nun çabalarının boşa gideceğinden şüphelenmekte haklı çıkacak mıyım? Carrasco meselenin olumlu bir gelişme içinde olduğunu, başarıyla sonuçlanacağını umduğunu söyledi. Onun talimatından çıkmayacağını belirten Don Antonio ile vedalaştıktan sonra zırhlarını bir katıra bağlattı ve hiç vakit kaybetmeden düelloda bindiği atın üzerinde aynı gün şehirden ayrılıp memleketine döndü. Başından bu gerçek öyküde anlatılması gereken hiçbir olay geçmedi. Don Antonio genel valiye Carrasco'nun bütün anlattıklarını aktardı. Genel vali buna pek memnun olmadı. Çünkü Don Quixote'nin kapanmasıyla çılgınlıklarından haberdar olan herkes eğlenceden mahrum kalacaktı. Don Quixote 6 gün boyunca yataktan çıkmadı. Kederli, düşünceli ve keyifsizdi. Bahtsız mağlubiyetini kafasında evirip çeviriyordu. Sancho kendisini teselli ediyordu. Ona söylediği sözlerden bazıları şunlardı. Canım efendim, başınızı dik tutun, neşelenmeye çalışın biraz. Yere devrildiğinizde bir kaburganızı kırmadığınız için Tanrı'ya şükredin. Biliyorsunuz her yokuşun bir inişi vardır. Her zaman gemicinin istediği rüzgar esmez. Dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir. Gelin biz kış gelmeden evlerimize dönelim, bilmediğimiz diyarlarda dolaşıp serüven aramaktan vazgeçelim. Ayrıca düşünecek olursanız, zat-ı âliniz daha perişan olmakla birlikte, bu işten asıl zararlı çıkan benim. Ben valilikten ayrılırken bir daha vali olmamaya karar verdim ama kont olmamaya karar vermedim. Zat-ı âliniz şövalyelik mesleğini bırakınca kral olamayacağınızdan, ben de asla kont olamayacağım. Yani bütün umutlarım buhar olup uçtu. Sus Sancho, şunu bil ki benim kapanmam, çekilmem 1 yılı geçmeyecek. Sonra tekrar şerefli mesleğime döneceğim. Fethedecek krallık, sana verecek kontluk sıkıntısı çekecek değilim herhalde. Tanrı söylediklerinizi duysun dedi Sancho, şeytan sağır olsun. Hep söylerler, umut fakirin ekmeğidir. Onlar böyle konuşurlarken Don Antonio büyük bir sevinç içinde odaya girdi ve dedi ki: "Müjde Senyor Don Quixote. Don Gregorio ile onu almaya giden dönme sahile vardılar." "Sahile vardılar da ne demek? Şu anda genel valinin evindeler. Birazdan buraya gelecekler." Don Quixote de çok sevindi ve dedi ki: "Doğrusu neredeyse keşke sonuç böyle olmasaydı da ben Berberistan'a gitmek zorunda kalsaydım. Bileğimin gücünü gösterip yalnız Don Gregorio'yu değil, Berberistan'da ne kadar esir Hristiyan varsa hepsini kurtarsaydım diyeceğim. Ama ben ne diyorum? Ben mağlup olmadım mı? Ben devrilmedim mi? Benim bir yıl boyunca elime silah almam yasaklanmadı mı? Öyleyse ne sözü veriyorum, neyle övünüyorum? Benim elime kılıç değil öreke yakışır." "Bırakın bunları efendim," dedi Sancho. "Tavuğun dilinin altında kurbağacık olsa da öldürülmez. Bugün sana ise yarın bana. Bu kavga dövüş işlerinde uzun uzun düşünmeye gelmez. Bugün düşen yarın kalkabilir. Eğer yatakta kalmak, yani yeni çarpışmalar için güç toplamayıp kendini bırakmak istemiyorsa tabii. Hadi şimdi Don Gregorio'yu karşılamak için kalkın efendim. Koşuşturmalar duyuyorum ben, herhalde gelmiş olmalı." Gerçekten de öyleydi. Don Gregorio ile dönme, genel valiye gidiş ve dönüş yolculukları hakkında bilgi verdikten sonra Don Gregorio Ana Felix'i görmek istediğinden dönme ile birlikte Don Antonio'nun evine gelmişti. Don Gregorio'yu Cezayir'den kaçırdıklarında üstünde kadın kıyafeti vardı. Ama teknede kendisiyle birlikte kaçan bir esirin giysilerini alıp giymişti. Zaten hangi kıyafetle gelse özenilecek, hizmet edilecek, saygı gösterilecek bir kişi olduğunu belli ederdi. Çünkü olağanüstü yakışıklıydı. Yaşı ise görünüşe bakılırsa 17 veya 18'di. Ricote ile kızı kendisini karşılamaya çıktılar. Baba gözlerinde yaşlarla, kız yüzü kızararak. Birbirlerine sarılmadılar. Çünkü aşk çok güçlü olunca fazla serbestiyet olmaz. Don Gregorio ile Ana Felix'in güzellikleri bir araya gelince hazır bulunan herkes adeta büyülendi. İki aşığın adına sessizlik konuştu. Sevinçli ve namuslu düşüncelerini ifade eden dilse gözleri oldu. Dönme Don Gregorio'yu nasıl kaçırdığını anlattı. Don Gregorio da evlerinde kaldığı kadınların yanında geçirdiği tehlikeleri, sıkıntıları anlattı. Sözü uzatmadan özlü bir ifadeyle konuşarak zekasının yaşından önde gittiğini gösterdi. Daha sonra Ricote hem dönmeye hem de kürekçilerine yaptıklarının karşılığını cömertçe ödedi. Dönme kilise tarafından bağışlanıp cemaate kabul edildi ve kefaret ödeyerek günahlarından arındı. İki gün sonra genel vali ile Don Antonio, Ana Felix ile babasının İspanya'da kalabilmeleri için ne yapılabileceğini konuştular. Böylesine Hristiyan bir kızla bu kadar iyi niyetli görünen bir babanın İspanya'da kalmalarında hiçbir mahsur görmüyorlardı. Don Antonio saraya gidip bu işi görüşmeye gönüllü oldu. Zaten başka işleri için de gitmek zorundaydı. Hallolması çok güç olan bir işin sarayda hatır ve armağanlarla bitirildiğini söyledi. Bu konuşmada hazır bulunan Ricote, hatır ve armağanlardan bir sonuç beklemek anlamsız dedi. Çünkü majestelerinin bizim sürülmemizle görevlendirdiği Salazar Kontu, Büyük Don Bernardino de Velasco'yu yakarışlar, vaatler, armağanlar, acındırmalar etkilemez. Kendisinin adaleti merhametle uyguladığı doğrudur. Fakat bizim ırkımızın bir vücut olarak hastalığa yakalanmış ve çürümüş olduğunu gördüğünden tedavi için merhemlerle yatıştırmak değil dağlamak yoluna gitti. Bu şekilde ileri görüşlülükle, bilgelikle, titizlikle ve aldığı önlemlerle bu muazzam görevin ağırlığını güçlü omuzlarında taşıdı. Bizim bütün çabalarımız, stratejilerimiz, yalvarmalarımız ve hilelerimiz onun sürekli açık olan Argos gözlerini kamaştırmaya yetmedi. Irkımızın gizli bir kök olarak varlığını sürdürüp zamanla yeşermesini, kalabalık sayımızın yarattığı korkulardan arıtılmış, temizlenmiş olan İspanya'da zehirli meyveler vermesini önlemek için bir tekimizin bile gözden kaçmasına izin vermedi. Büyük 3. Felipe kahramanca bir karar verdi ve Don Bernardino de Velasco'yu görevlendirmekle olağanüstü bir bilgelik gösterdi. Ne olursa olsun ben oraya gittiğimde mümkün olan her yolu deneyeceğim. Gerisi Tanrı'nın arzusuna bağlı dedi Don Antonio. Don Gregorio da benimle gelir. Herhalde üzüntüden kahrolan ailesini meraktan kurtarır. Ana Felix benim evimde, karımın yanında veya bir manastırda kalır. Benim çabalarımın sonucu belli oluncaya kadar Sayın Genel Valinin sevgili Ricote'yi memnuniyetle evinde ağırlayacağından da şüphem yok. Genel Vali bu önerilerin hepsini onayladı. Don Gregorio ise olanları öğrendiğinde Doña Ana Felix'ten katiyen ayrılamayacağını, ayrılmak istemediğini söyledi. Ama sonra ailesini görüp tekrar dönmek, onu da almak niyetiyle kabul etti. Ana Felix, Don Antonio'nun karısının yanında, Ricote de genel valinin evinde kaldı. Don Antonio yola çıktı. 2 gün sonra da Don Quixote ile Sancho'nun gitme vakti geldi. Don Quixote'nin düşüşü daha önce yola çıkmasına imkan vermemişti. Don Gregorio gözyaşları, iç çekişler, baygınlıklar ve hıçkırıklar arasında Ana Felix'ten ayrıldı. Ricote Don Gregorio'ya 1000 altın vermeyi teklif etti. Ama o hiçbirini almayıp sadece Don Antonio'dan sarayda geri vereceği sözüyle ödünç aldığı 5 altınla yola çıktı. İkisi bu şekilde yola koyuldular. Don Quixote ile Sancho da dediğim gibi daha sonra ayrıldılar. Don Quixote zırhsız ve yol kıyafetiyle, Sancho ise kara kaçana zırhlar yüklendiğinden yaya olarak. 66. Bölüm. Okuyanın göreceği, dinleyenin duyacağı şeylere dair. Barcelona'dan çıkarlarken Don Quixote düştüğü yere dönüp baktı ve dedi ki, "İşte burası benim için Truva oldu. Burada korkaklığım değil, bahtsızlığım, şanımı, şöhretimi alıp götürdü. Burada kader beni çarkında döndürdü. Kahramanlıklarım burada gölgelendi. Talihim burada bir daha kalkmamak üzere yere serildi." Sancho bu sözleri duyunca dedi ki, "Canım efendim, cesur bir yüreğe iyi günde sevinmek kadar kötü günde acılara katlanmak yakışır. Bunu kendimden de biliyorum. Valiyken seviniyordum ama şimdi de yaya bir silahtarım diye üzülmüyorum. Çünkü derler ki kader aklına eseni yapan ayyaş bir kadınmış. En önemlisi de körmüş. O yüzden yaptığını görmez, kimi çökerttiğini, kimi yükselttiğini bilmezmiş." "Pek filozofsun Sancho," diye cevap verdi Don Quixote. "Çok akıllıca konuşuyorsun. Bunları kimden öğreniyorsun bilmem. Bildiğim şu ki bu dünyada kader diye bir şey yoktur. İyi, kötü hiçbir olay tesadüfi değildir. Her şey Tanrı'nın emriyle olup biter. İşte bu yüzden herkes kendi kaderini kendi çizer derler. Ben de kendi kaderimi çizdim. Ama gerekli ihtiyatlılığı gösteremediğim için kendimi beğenmişliğimin kurbanı oldum. Beyaz Ay Şövalyesi'nin güçlü iri atı karşısında sıska Rosinante'nin direnemeyeceğini düşünmeliydim. Her şeye rağmen cesaretimi kaybetmedim, elimden geleni yaptım, yere yıkıldım. Şerefimi kaybettim ama sözümü tutmamak gibi bir şerefsizlik yapmam, yapamam. Cüretkar ve yiğit bir gezgin şövalyeyken bileğimin gücünü yaptıklarımla kanıtlıyordum. Şimdi ise sıradan bir silahtar olarak söylediklerimi, verdiğim sözü tutarak kanıtlayacağım. Yürü arkadaşım Sancho, gidip köyümüzde 1 yıllık yasağımızı dolduralım. Bu yasak süresince asla aklımdan çıkmayan silahşörlük mesleğine dönmek için gerekli gücü ve cesareti toplayalım." "Efendim," dedi Sancho, "yürümek pek zevkli bir iş olmadığından bütün gün yol almak gelmiyor içimden. Şu zırhları dar ağacına asılan adamlar gibi bir ağaca asalım. Ben karakaçanın sırtına binip ayaklarım yerden kesilince zat-âlinizin istediği kadar yol alırız. Ama yürüyeceğimi hem de saatlerce yürüyeceğimi düşünmek saçma olur." "Güzel konuştun Sancho," diye cevap verdi Don Quixote. "Zırhlarım bir abide gibi asılsın. Altına veya etrafına da ağaç kabukları üzerine Rola'nın zırhlarından oluşan Zafer abidesindeki şu sözleri kazıyalım. Hiç kimse Rola'nla rekabet edemeyen kımıldatamaz bunları yerinden. Bence çok isabetli olur diye cevap verdi Sancho. Rosinante'ye de yolda ihtiyacımız olmasaydı onu da asardık iyi olurdu. Hayır, ne onun ne de zırhların asılmasını istemem dedi Don Quixote. Bir sürçen atın başı kesilmez. Çok doğru söylediniz efendim dedi Sancho. Büyüklerimiz ne demiş? Eşeğin suçu semere yüklenmez. Bu olayda suç zat-ı alinizde olduğuna göre kendinizi cezalandırın. Öfkenizi parçalanmış kanlı zırhlardan, Rosinante'nin uysallığından, insafsızca yürüterek benim zavallı ayaklarımdan çıkarmayın. Bu konuşmalarla o günü, hatta ondan sonraki 4 günü geçirdiler. Yollarına devam etmelerini engelleyecek bir şey olmadı. 5. gün bir köyün girişinde, o gün bayram olduğu için çok sayıda insanın bir hanın kapısında eğlendiklerini gördüler. Don Quixote yanlarına yaklaştığında çiftçinin biri yüksek sesle dedi ki, ''Şu gelen beyefendiler bizleri tanımadığına göre bir tanesi tutuşulan bahiste hakemlik edip ne yapılacağını bize söylesin.'' ''Tabii'' diye cevap verdi Don Quixote. ''Meseleyi anlayabilirsem kesinlikle taraf tutmadan hakemlik ederim.'' ''Mesele şu beyefendi'' dedi çiftçi. ''Bizim köyden çok şişman, 5 kile ağırlığında bir adam, 2,5 kile ağırlığındaki bir komşusuna yarış yapmayı teklif etti. Eşit ağırlıklarla 100 adım koşmaları şartı kondu. Şişman adama ağırlıkların nasıl eşitleneceği sorulduğunda, 2,5 kilelik adamın sırtına 2,5 kile ağırlığında demir bağlayıp öyle koşması gerektiğini, böylece zayıfla şişmanın ağırlıklarının eşitleneceğini söyledi. Olmaz diye atıldı Sancho, Don Quixote bir cevap veremeden. Ben herkesin bildiği gibi daha birkaç gün öncesine kadar vali ve hakim olduğum için böyle tartışmalı durumlarda her türlü anlaşmazlıkta karar vermek bana düşer. Sen cevap ver dostum Sancho, ben daha memnun olurum dedi Don Quixote. Benim kafam öyle karışık, öyle dağınık ki bir kediyi beslemeye takatim yok. Don Quixote'nin müsaadesi üzerine Sancho çevresine toplanmış, ağızları açık, hükmünü beklemekte olan köylü kalabalığına dedi ki, ''Kardeşlerim, şişman adamın istediği şeyin iler tutar yanı yok. Üstelik adalete de sığmaz. Bir düelloda düelloya davet edilen tarafın silahları seçmeye hakkı varsa, öteki taraf rakibinin galip gelmesini engelleyecek silahlar seçmemelidir.'' Bu yüzden bence yarışı teklif eden şişmanın vücudunun istediği yerinden ne şekilde isterse 2,5 kile ağırlığında eti kırpması, ayıklaması, kazıması, temizlemesi, sökmesi, atması gerekir. Böylece ağırlığı 2,5 kileye iner, rakibinin ağırlığı ile eşitlenir, denkleşir. O zaman eşit şartlarda yarışabilirler.